بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم kardeşlerim ilk birinci ders emir kişinin komutan kişinin vacipleri görevleri nelerdir? Etbaana karşı inşallah bu konuyu işlemek istiyorum. Daha ileriki zamanlarda başka konulara intikal edeceğim. Özellikle emirin görevi bu çok önemli yani. Başta emir ondan sonra fertlere iniyor mesela. Özellikle emir baş kişinin bir takım Allah'ın ona yüklemiş olduğu görevleri vardır. Ve bundan kıyamet gününde de hesaba çekilecektir. Dolayısıyla sorumluluğunu yerine getirirse Allah-u Teala ona yardımcı olur. Ve onun ecri büyük olur. Çünkü her zaman hayrın başında olur. Ama görevlerini aksatırsa, ihmal ederse tabii normal Müslümanlardan çok daha fazla hesaba ağır olacaktır ki Allah korusun ahirette daha büyük husran olacaktır onun için. Bu konuya girmeden önce özellikle yani ulema genelde bütün işte dersleri olsun, kitapları olsun ihlas ile başlarlar. Kısa bir ihlas ile, ihlası hatırlatarak inşallah derse başlamak istiyorum. Bu ihlas konusu kardeşler bütün amellerimizin başında gelen bir meseledir. Her bir amelin başında olması gereken bir vasıftır. Vasıf olmalıdır her bir Müslümanda çünkü amellerin kabulü ve tereddi buna bağlıdır. Kişide ihlas olursa ve şeriata uygun olursa ameli ne olur? Kabul edilir. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Ayette diyor. Kim Rabbi ile karşılaşmak istiyorsa, yani selamete çıkmak istiyorsa, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Salih amel işlesin ve Rabbine hiçbir şeye ortak koşmasın. Allah-u Teala iki tane şart koyuyor. Rabbi ile karşılaşmak isteyen, yani selametle Allah'ın huzuruna çıkmak isteyen, kurtuluşu isteyen bu iki sıfat sahibi olacaktır. Tabii ki hepimiz Allah'ın karşısına çıkacağız. Bir gün gelecek Allah-u Teala hepimizi hesaba çekecek. Bu çok yakındır yani. Bizim için belki biraz uzak gibi görünüyor ama bize ayakkabı bağımızdan çok daha yakındır. Ölüm bir anlıktır. Ölümden sonra artık hesap dönemi kabirden başlıyor. Ondan sonra ahiret alemi ve hesap başlıyor ki kurtuluşa ermek isteyen, felaha ulaşmak isteyen bu iki şeye riayet edecek. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Birincisi salih amel işlesin. Yani Allah'a razı olduğu, Allah-u Teala'nın meşru kıldığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere gösterdiği şekil üzere. Yani Kur'an'a ve sünnete mutabık olsun. Bidat olmasın. Kur'an ve sünnete mutabık olsun. Birinci şart, salih amel budur. Kur'an ve sünnete mutabık olmasın. Mesela bid'at Kur'an ve sünnete aykırıdır. Bid'at işleyen kişinin ameli kabul edilmeyecektir. Men amila amelen neyse aleyhi emruna fehuve reddun. İmam Müslim'de geçen hadis. Kim bizim emretmediğimiz bir amel işleyecek olursa, emretmediğimiz yani bizim sünnetimize mutabık olmayan, Kur'an sünnete mutabık olmayan bid'at bir amel işlerse fehuve reddun, reddedilecek. Yani hatta günahla beraber, çünkü kullu bid'atin dalale diyor. Başka hadiste her bir bid'at dalalettir. وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ Her bir dalalet de ateşe götürür. Yani bid'atın hem haram boyutu vardır, günah boyutu vardır. Hem de kabul edilmeyen bir amel ki yapmış olduğu bütün emek hepsi boşa gidecek. O yüzden birincisi Kur'an ve sünnete mutabık olacak o amel. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا İkincisi وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّي اَحَدًا Rabbine olan ibadetinde de hiçbir şeyi ona ortak koşmasın. Yani ihlas sahibi olsun. Salih amel olursa, ihlaslı olursa amel kabul edilir. Bu iki sıfata sahip değilse o amel reddedilecek. O yüzden amellerimizi bu iki eksenli kılmamız gerekiyor. Dediğim gibi her bir amelimizin başında bu olmalı. Namaza kalktığımız zaman niçin ben namaz kılıyorum? Adet üzere mi? Hayır. Bu Rabbimin emridir. Allah'a olan ubudiyetimi ifade etmem lazım. Bu sadece Allah'a yapılan bir ibadettir. Onun için yapmam lazım. Ribata giderken, niçin ribata gidiyorum? Sırf Allah için. Allah benden razı olsun diye. ameleye girerken Allah benden razı olsun diye. Kardeşlerinin işlerini tertip ederken Allah benden razı olsun diye. Bir celse varsa niye celseye gidiyorum? Çay içmeye, teselli olmaya mı? Hayır. Ben Allah için gidiyorum. Çünkü bu Müslümanların işi konuşulacak, maslahatı çözülecek, maslahatına bakılacak. Allah için olmalı. Eğer ki ihlaslı yaparsak amellerimizi ecrini görürüz. İhlas olmazsa kaybolacak. Allah korusun, yaptığımız amellerin yorgunluğu bize kalacak, sevabı gidecek. O yüzden her amelimizin başında ihlas olmalıdır. Bu emirliği yaparken de emir olsun, emir yardımcını olsun ve normal fert olsun. Özellikle de özellikle cihat amelinde ihlas çok önemli. Çünkü mücahit kişi ve hele hele özellikle ileri gelen kardeşler bir nevi kafalarını, kendilerini koltukların altında gezdiriyorlar. Ölüm onlara çok daha yakın. Ve her an bu dünya hayatı onlar için bitebilir, ahiret alemi başlar ki bu kısacık dünya ömrü için ahireti kaybetmek büyük bir husran olur. Ve hatta ahiretin büyük ecirlerini kaybetmek büyük bir husran olur. O yüzden özellikle yani mücahitler ve daha da özellikle de emirlerde, ileri gelenlerde ihlas daha yüksek boyutta olması gerekiyor. Ve biz dediğim gibi her an işte ölümle yani muhatabız. Belki sakatlanmayla veya başka şeylerle yani bununla şeyimiz muhatabız. Belki yapamayacağımız ameller olacaktır. O yüzden şimdiden yani hem salih amellerde yarışmamız hem de bu amellerimizi ihlas üzere yapmamız bizim için büyük kurtuluş sebebi olacaktır. Evet. Özellikle yani ihlası tanıtırken şu şekilde tanıtıyorlar özlü olarak nisyanu ru'yetil haliki bi devamin nazari nisyanu ru'yetil halki bi devamin nazari ilel halik. Halik olan yani sürekli Rabb'e bakma sebebiyle, Allah'a bakma sebebiyle mahlukatın bakışını unutmak demektir. Yani senin gözün Allah'ta ise, senin yani niyetin, isteğin, talebin hep Allah ise Celle Celaluhu. Sen hep orayla bağlantılı ise, senin bütün düşüncen, bütün tasan Rabbul Alemin ise, senin hedefin onu razı etmek ise, insanların sana bakışını artık sen unutuyorsun. İster beğensinler, ister beğenmesinler, ister eleştirsinler, ister övsünler artık senin için hiç fark etmiyor. İnsanlar senin için ne diyeceklerse bu hiç önemli değil. Çünkü sen Rabbul Alemin'i istiyorsun, insanları istemiyorsun. Başka bir tanımda istiva'u amalil abdi fi zahiri vel batin. Hem içeride hem de dışarıda kulun amellerinin eşit olması demektir. Yani içi de aynı, dışı da aynı. İçi ile dışı birbirini tutuyor. Eğer farklı olursa, yani dışı içinden daha güzel olursa bunda Allah korusun nifak var. O yüzden diyorlar ki وَالْرِيَاءُ اَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ خَيْرٌ مِنْ بَاطِنِ. Riyakarlık dışı içinden daha güzel olması demektir. Dışarıdan maşallah çok güzel bir Müslüman, çok ahlaklı, çok samimi bir Müslüman ama içeriden harap. Bir sürü hastalık var içinde. Buna işte ne deniyor? Riyakarlık deniyor. وَالصِّدْقُ فِي الْإِخْلَاسِ. Bir de ihlastaki sıdık, doğruluk ise bu daha da yüksek bir mertebe. Bu en güzel bir mertebe. اَنْ يَكُونَ بَاطِنُهُ اَعْمَرُ مِنْ ظَاهِرِهِ. İçi diyor dışından daha mamur, daha güzel olmasıdır diyor. Dışarıdan belki normal bir şahıs gibi görünüyor ama içeriden adam cevherdir. Daha bir ihlası, daha bir samimiyeti var. Yani dışına yansımadığı. Ve tabii ki dışarıdan gören bir insan belki onu da küçük şey yapar, küçümseyebilir. Fakat öyle bir iman, öyle bir samimiyet, öyle bir Allah korkusu, öyle bir Allah'a tevekkül, öyle güzel hasletler taşıyor ki içi dışından daha hayırlıdır. Rabbim bu mertebeye bizleri ulaştırsın. Evet. Özellikle iki hadis vardır ki yani bu hadisler bizi ne yapıyor, titretiyor. Müslim'e rivayet ettiği hadis, hani üç kişi diyor kıyamet gününde Allah'ın huzuruna getirilir ve cehennem bunlarla tutuşturulur ki hani zengin bir kişi malını sırf riyakarlıktan dolayı harcıyor. İkincisi Kur'an okuyucusu veyahut da alim ilmini veyahut da Kur'an'lı insanlar övsünler diye veriyor veyahut da okuyor. Üçüncüsü de mücahit. Diyor ki getirilir Allah'ın huzuruna, Allah-u Teala sorar, ben sana nimet verdim. Yani sana cihat yollarını açtım, kolaylaştırdım. O imkanı verdim. Ne yaptın? Ya Rabbi işte senin yolunda gece gündüz cihat ettim. Deyince Allah-u Teala yalan söylüyorsun diyeceksen insanlar desinler diye yaptın. Ve de insanlar dediler sen dünyada ecrini aldın. Bunu alın yüzüstü cehenneme fırlatın, onu alıp yüzüstü cehenneme fırlatıyorlar. Allah korusun. Yani mücahit olmak, kurtuluşa ermek demek değildir. Allah korusun belki cehennemin ilk tutuşturulacağı adam da olabilir. Eğer ihlas sahibi olmazsa. Çok tehlikeli bir boyutu var. O yüzden ihlas sahibi olması gerekiyor. Özellikle mücahidin. İkinci bir nokta da yeri gelir belki mücahide iki nokta arızı olur. Mal edinmek bir de makam edinmek. Mal edinmek çünkü Allah-u Teala cihat kapısında ne yapıyor? Bazı rızıklar ikram ediyor. Özellikle mücahitlere hani vecu'yle rizki tahta zillerim rümh ediyor. Mızrağımın gölgesinde benim rızkım kılınmıştır. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi. Gerçekten cihat eden kişiye Allah-u Teala çok ikramda bulunuyor. Ganimetler geliyor. Kafirlerin bırakıp terk ettikleri, kaçıp işte bırakmış oldukları bir sürü mallar bırakıyorlar. Bununla beraber Allah-u Teala müminlerin kalplerini mücahitlere ne yapıyor? Telif ediyor. Sevdiriyor. Belki adam düşünün kendisi yemiyor, ailesine yedirmiyor. Ne yapıyor? Mücahitlere gönderiyor. Mücahitler harcasınlar diye. Yesinler diye. Hatta birini duydum. Birkaç sene önceydi bu. İnşaatlarda çalışıyor. Güneşin altında akşama kadar 700 lira maaş alıyor. Ve bunun üçte birini neredeyse 200-250-300 milyon takriben mücahitlere gönderiyormuş. Düşünün yani o güneş altında o kadar çile bir hayat yaşıyor. Belki ailesine yedirmiyor. Sadece zaruri şeylerini harcıyor. Diyor ki mücahit kardeşlerim şey yapsınlar. İhtiyaçlarını görsünler, cihatlarını sürdürsünler. Dolayısıyla alıp malları yığmak Allah korusun. Cihadı bırakıp da mesele sadece mal yığma, zengin olma, işte servet edinme, lüks bir hayat yaşama, bol bol harcama bu çok yanlış bir şey. Hatta mesuliyet olan bir şey. Yani cihat amelinde de böyle bolluğa alışmamamız gerekiyor. Kardeşlerimizi bolluğa da alıştırmamamız gerekiyor. İhtiyaç üzere, zaruret üzere olması lazım. Hele hele özellikle Müslümanların malı ise bu meselede, sadakaları ve infak ettikleri ise bu daha çok cihat amelinde, davet amelinde vesaire yani İslam maslahatında kullanılması gerekiyor. Zaruri olarak da şahsi meselelerimizde ne yaparız? İhtiyaç üzere kullanırız. Allah korusun burada işte mal biriktirme, mal yığma, mala karşı hırs oldu mu bu birinci helak sebebi. İkincisi de makam elde etme. Cihatta yine dikkatliyseniz İslam'ın zirvesi olduğu için cihat amelini işleyen kişilere otomatikman Allah-u Teala bir yücelik vermeye başlıyor. Ve Müslümanların gözünde hatta kafirlerin gözünde de yüceliyor. Kafirler ondan korkmaya başlıyor. Ayrı bir heybeti oluyor, ayrı bir ağırlığı oluyor. İhlaslı olduğu müddetçe, samimi olduğu müddetçe o oranda heybeti yükseliyor. O oranda yani cihad ettikçe, samimi oldukça Allah-u Teala kıymeti ne yapıyor? Yükseltiyor. Çünkü İslam'ın zirvesi. Böyle bir amel işlediği için sanki uçağa binip çıkan birisi gibidir. Yürüyerek tepeye çıkan ile uçakla havaya çıkan bir insan arasında fark var. O yüzden Ebu Katade el-Fıristin çok güzel bir şey söylüyor. Ey mücahitler diyor, Allah-u Teala bu cihat sebebiyle sizi çok yüksek mertebelere yükseltiyor. Sakın sakın kötü amellerinizle kendinizi aşağı atmayın diyor. Çünkü düşüşünüz de o oranda çok kötü olacaktır. Zirvelere çıktıktan sonra oradan aşağı düşmek çok kötü olacaktır. O yüzden samimi olun diyor, ancak sıdık diyor sizi kurtarır. Samimi olursanız sizi kurtarır. Eğer ümmete karşı, cihada karşı samimi olmazsanız Allah-u Teala çok kötü sizi şey yapar diyor, rezil eder diyor. Çok önemli bir nasihat gerçekten. Nasıl ki Allah bize ikram ettiyse, yüceltiyorsa bu amelle, kötü amellerimizle kendimizi uçurumdan aşağı atmamamız gerekiyor. Evet, İmam Ahmed Tirmizi rivayet ettiği hadiste diyor ki: "Ma dibani ca'iani ursila fi ghanami." Bir koyun sürüsüne iki aç kurdun musallat olması, bir koyun sürüsüne iki aç kurt musallat olmasının zararı bi efsedi leha min hirsil mer'i alel mali ve şerefi li dinihi, bir insanın mala olan hırsı ve makama olan hırsından daha tehlikeli değildir diyor. Yani bir kişi mala olan hırsı ve emirliğe olan hırsı, emir olacağım, dinimden dolayı benim makamım yüksek olmalı. İşte insanların gözünde ben gayri yüksek bir insan olmalıyım diye bunu hedef ediyorsa, bunun için çalışıyorsa, Allah korusun bunun için çatışıyorsa ve özellikle mal ve da bunu bırakıp da diyelim ki mala yönelmiş ve mal yama peşine düşmüşse dinine vereceği zarar bu iki hasletin, dinine vereceği zarar iki aç kurdun işte koyunlara vereceği zarardan daha beterdir diyor. İki aç kurt, özellikle Aleyhisselatü Vesselam bu aç kurtları misal veriyor çünkü huylarını biliyorsunuz, bir sürüye girdikleri zaman hemen hemen bütün koyunları öldürüyorlar. 100 koyun varsa bir koyunu şey yapalım, işte onu alalım, onu yiyelim. Çünkü iki kurt rahat, yani ziyadesiyle artar, bir koyunu yeseler karınları doyar. İşlerine bakarlar ama çok kötü huyları var ki böyle yapmıyorlar. Girdiler mi bütün koyunları öldürüyorlar. Boğazlarından ısırıp ısırıp öldürüp bırakıyorlar. Sonra bir koyuna işte ne yapıyorlar? Musallat olup parçalayıp yiyorlar, çekiliyorlar. Böyle pis huyları var. Yani bütün koyunları ne yapıyorlar? İfsad ediyorlar, öldürüyorlar. Nasıl ki bu çok ciddi bir zarar ise, bu iki aç kurt koyunların arasına girmesi nasıl bir felaket ise o koyun sahibi için, bir Müslüman için de bu iki sıfat Allah korusun kalbine girdi mi, mala karşı hırslı olmak, bir de makam sahibi olmak, makama düşkün olmak, o derecede onun amellerini Allah korusun iptal eder, onu helake getirir. Evet, inşallah amellerimizi ihlas üzere kılmaya çalışalım. Ve bunu kendimize mümkün oldukça sürekli şiar, her amelin başında şu soruyu soralım, ben bu ameli niçin yapıyorum? Bu soruyu sorduktan sonra amele girişelim. Allah içinse inşallah o hayırlı bir amel olacak, ubudiyet olacak. Ama nefsin şeyleri varsa ondan bir sevap gelmeyecek. Eğer ibadet olup da nefis varsa işin içinde zaten şirk olur. Yani insanlar için namaz kılmak, insanlar için ibadet etmek Allah korusun şirktir. Başka ameller vardır ki nefsimiz için yapıyoruz. Yeme, içme, yatma. Eğer onda niyet de olursa o da ubudiyet. Ben Allah için uyumam lazım çünkü dinlenip cihadıma, amelime bakacağım. Ben Allah için yemem lazım çünkü güçlü olup cihad edeceğim. Şeklinde niyet ederse bütün mubah olan şeyler de ubudiyete dönüşür. Evet, emir olan kişinin mesuliyeti. Tabi emir kişi genel etbaı üzerinde mesuliyeti vardır. Mesuldür. Mesul ne demek? Su ile soruldu. Yani Allah-u Teala kıyamet gününde ona soracak. Evet. Bukhari Müslim'in rivayet ettikleri hadislerde kullukum ra'in ve kullukum mesulun ra'iyeti. Her biriniz çobansınız ve her biriniz güttüklerinizden sorumlu olacaksınız. Evet. Ve hadisin devamında vel imamu ra'in ve mesulun ra'iyeti. İmam yani yönetici kişi nedir? Çobandır ve güttüklerinden mesuldür. Nasıl ki yani bir çoban koyunlardan mesul ise, mesela 150 tane koyunu sabah alıp otlatıyor, akşama geri sahiplerine getiriyor. Bunlardan sadece bir tanesi dahi kaybolsa, onun sahibi gelip buna hesap soracak. İlk soracak kişi kimdir? Çobandır. Benim koyunum nerede, niye kayboldu? Ya ben uyuyakalmıştım ve de koyunları başıboş bıraktım, oynamaya gittik. Arkadaşlarla bir futbol yapalım dedik diyecek olursa o çobana ceza verirler. Ve hatta ona ödettirirler. İhmal ettiğinden dolayı. Yani bir koyuna dahi zarar gelecek olursa nasıl ki çoban mesul ise mesul olan kişi de yani Müslümanlardan eğer ki yani belki 2-3 kişinin bile başında mesul olabilir. 10 kişi, 100 kişi kaç kişi ise önemli değil. Hatta bir baba hadisin devamında diyor baba da çocuklarından mesuldür, hanımı ve çocuklarından. Çünkü onlar için yönetici konumunda, çoban konumunda. Emir de bu şekilde nedir? Mesuldür. Yani Allah katında hesaba çekilecek. Evet. İmam Tabarani'nin ve Bezzar'ın rivayet ettikleri hadiste مَا مِنْ اَم۪يرِ اَشْرَةٍ اِلَّا يُوْتَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا 10 kişinin emiri olmasın ki illaki kıyamet gününde elleri ayakları birbirine bağlı, elleri boynuna bağlı, ayakları bağlı yani zincirlenmiş bir şekilde Allah'ın huzuruna getirilir. Hani tutuklu gibi, esir gibi, mücrim gibi Allah'ın huzuruna getirilir zincirlenmiş bir şekilde hatta yefukkehul adlu ev yuvaffikahul cevru. Ya adalet diyor onun zincirlerini çözer ve kurtuluşa erer. tamam senin bir suçun yokmuş, sana beraat geldi diye onu bırakacaklar ve hatta zulüm diyor, o zincirlerin üstüne bir de zincir vuracaklar, yani o serbest kalmayacak. Evet, başka rivayette de وَاِنْ كَانَ مُسِيْاً زِيدَ غِلَّنْ اِلَى غِلِّهِ kötü olursa diyor, onun o kelepçeleri zincirlerin üstüne daha da ek ziyade kelepçeler ve zincirler olacak. Yani mesuliyeti daha da büyük olacak. Bu çok önemli bir hadis. Yani her bir emir demek ki Allah'ın huzuruna gelirken elleri, ayakları, boynu birbiriyle zincirlenmiş, kilitlenmiş bir şekilde Allah'ın huzuruna getirilir. Eğer adil ise, adalet yapmışsa, yani fertlerine karşı haklarını, hukuklarını zayi etmemişse, zulmetmemişse, İslam'a göre mesela hak hukuku dağıtmışsa, o zaman kurtuluşa erer. Ama işin içine zulüm karıştırmışsa, Allah korusun, o zincirleri çözülmeyecektir. Evet, birinci baştaki en önemli görevi, emirin görevi, namazın ikamesi ondan sorumludur. Yani hangi mecmuada ise, hangi mecmuaya bakıyorsa, o mecmuadaki fertlerin namaz durumundan birinci derecede o mesuldür. Tıpkı nasıl ki bir baba çocuklarının, hatta hanımı ve çocukların namaz konusunda mesuliyeti varsa, o emir de namaz konusunda mesuliyeti var. Yani fertlerinin namaz durumu nedir? Hatta asıl olan kendisinin imamlık yapmasıdır. Çünkü bizim selefimizde emirler her zaman ne yapmışlar? Onlar imam olmuşlar. Evet, İbn-i Teymiye Rahimullah'ın dediği gibi sünnet olan diyor, Müslümanlara gerek cumayı ve gerek cemaat namazını kıldıran diyor, hatta hutbe veren, irşad eden diyor, şeydir, komutandır diyor, harp emiridir. Harp emiri ne yapar? Hem cuma namazı kıldırır, hem cemaat namazı kıldırır, hem onlara bazı nasihatta bulunur. İşte onların dini işlerinden sorumludur birinci noktada. Tabi buna yeteneği varsa, yeteneği yoksa başka birisi ne yapar? Tayin eder. Onun yerine kıldırır. Asıl olan budur yani. Dolayısıyla bu tamam belki şey olabilir mesela günümüzde belki emirlerde yani her bir emirde bu sıfat olmayabilir. O zaman ne yapacak? Kardeşlerin başında özellikle makamlarda olsun işte beraber yaşadıkları yerlerde imamları tayin edecek. Kimin hani kıraatı güzel ise, kim dini daha iyi biliyorsa, Allah korkusu daha çoksa, yani dini yönden en iyi olan, bilgisi en iyi olan, Kur'an kıraatı en iyi olan kişi ne yapacak? Seçecek. Ahi sen kardeşlerin imamısın. Bu olmadığı zaman, o zaman bu veta siz kendi aranızda seçersiniz. Veta onlara bu işi tevdi etsin. Onlar ne yapsınlar? İşte bu namaz konusunda en uygun olan kişiyi seçsinler. Ve namazlarını da tabii kontrol etmek zorunda. Kardeşlerin namaz durumu ne? Özellikle sabah namazı. Hangi saatte kılıyorlar? Kaçırıyorlar mı? Bu konuda tembellik yapan var mı? Yatsı namazında durumları ne? İşte uyuyup da namazını ihmal eden, terk eden ve de cemaat namazını bırakıp ferdi namaz kılan ve de namazlarda işte aksaklıklar yapan, ihmal eden ve de bazı ciddiyetsiz ve buna benzer şeyler sergileyen var mı diye yani emir bu konuda kontrol etmek zorunda etbaanı. Kişilerin namaz konusu. Niye? Çünkü en önemli unsur yani ibadet namazdır. Eğer bir mücahidin namazı düzgün olursa geri kalan amelleri de düzgün olur. Namazı ifsad olursa bütün amelleri ifsad olur. Ömer radıyallahu şöyle bir mektup yazmış şeylere, valilerine. İnne ehemme umurikum indi as-salah. Benim yanımda en önemli diyor işiniz namazdır diyor. Yani bir vali ben ilk etapta bundan sorumlu tutarım. Bu vali etbaana karşı namaz konusundaki durumu ne? Namazı ikame etti mi o beldede? Bunu emretti mi? Bunu muhafaza etti mi? Bundan insanları hesaba çekti mi? İlk birinci mesuliyet. فَمَنْ حَافَضَ عَلَيْهَا وَحَفِظَهَا حَفِظَ دِينَهُ. Kim namazlarını korursa ve onun için iyi davranırsa dinini korumuş olur diyor. وَمَنْ دَيَّعَهَا كَانَ لِمَا سِوَاهَا مِنْ عَمَلِي أَشَدُّ اِدَاعَةً. Kim namazını kaybediyorsa diğer geri kalan amellerini de kaybetmesi o oranda daha nedir? Çok olacaktır. O yüzden fertlerin namazı yani bizim mücahit kardeşlerimizin namaz durumu nedir? Namazlarını güzel ikame ediyorlar mı? Zamanında kılıyorlar mı? Bu konuda ciddiler mi? huşu içerisinde kılıyorlar mı yoksa zayi mi ediyorlar? Bu birinci mesuliyeti. Eğer namazları mazbut olursa vaktinde, cemaatle, huşu ile, güzel tertip ve düzen ile olursa bilelim ki cihat amelleri de o kadar güzel olacak. Ama namazlarında bir fesat varsa geri kalan amelleri, o yani ribatlarında da ihmalkarlık yaparlar. Verilen görevleri de ihmal ederler. Ve diğer dinin konusunda da ihmalkar sahibi olurlar. Evet, bütün taatlere yardımcı olan namazdır. Hatta dikkatliyseniz insana disiplin öğretiyor. Mücahit kişinin disiplin sahibi olması gerekiyor. Yatışı, kalkışı, belirli vakitlerde verilen görevi yerine getirmesi, ribatı şu saatte başlar, şu saatte biter. O ribatta işte şöyle ciddi olması lazım, yani oranın hakkını vermesi lazım. Aslında bu ciddiyeti biz nereden kazanırız? Namazdan. Çünkü namazın bir ciddiyeti var. Allah-u Teala rastgele istediğiniz zaman namaz kılın diye böyle bir şey demedi. Belirli zamanlar biçmişler, belirli rekatlar. Artı kafanıza göre değil, bir de bir imam o tekbir getiriyor, cemaat tabi oluyor. Yani bir düzen var. İmam Allahu Ekber diyor, herkes Allahu Ekber. İmam rükuğa gidiyor, herkes rükuğa. Onu geçmesi ve de geriye kalması caiz değil namazdan. Bir düzen var. İnsana bir düzen, bir disiplin öğretiyor. O yüzden namazlara ne yapacak? Emir dikkat edecek. Çünkü orada düzen oldu mu diğer cihadi amelde de düzen olur. O bozuk oldu mu diğer ameller de bozuk olur. Namazına muhafaza eden mücahit haramlardan uzak olur. Namazlarını ihmal eden kişi bütün masiyetleri de Allah korusun dalabilir. Evet, ikinci mesuliyeti etbaana karşı masiyetleri varsa masiyetlerden onları alıkoymalı. Etbaa yani mücahitler arasında misal veriyorum. Belki sigara içen varsa ve hatta daha da ilerisi Allah korusun uyuşturucu içen varsa ve hatta yalan söyleyen varsa ve namazını ihmal eden varsa ve hatta işte bir takım yani haramlar, zulümler ve hatta yani artık masiyet adına aklına ne geliyorsa masiyet varsa bu masiyetleri engellemek zorunda. Çünkü mesuldür Allah katında. Onlardan mesuldür. Günah adına ne varsa bunları ne yapacak? Durduracak. Hatta Ömer radıyallahu anh yine mektubu Sa'd bin Ebi Vakkas komutana yazdığı mektupta diyor ki tabi bunlar Furs yani Farisilerle savaşmaya gittikleri zaman Kadisiye Savaşı'nda فَاِنِّي أَمُرُكَ وَمَنْ مَعَكَ مِنَ الْاَجْنَادِ بِتَقْوَ اللّٰهِ عَلَى كُلِّ حَلْ Ben sana ey komutan Sa'd bin Ebi Vakkas sana ve bütün askerlerine emrim diyor Allah'tan hakkıyla korkmanız. Her hal üzere Allah'tan korkmanızdır. فَاِنَّ تَقْوَ اللّٰهِ اَفْضَلُ الْعُدَّةِ عَلَى الْعَدُوِ Muhakkak ki takva diyor düşmana karşı en sağlam malzemedir. Yani keleşten önce belki işte patlayıcılardan önce işte top, tank ne alınacaksa bunlardan önce en önemli malzeme takva. Bu takvayı götürün beraber. Takva sizinle beraber olsun. Dersin sonunda inşallah. Tamam. Soru cevap. Evet. وَاَقْوَ مَك۪يدَةٍ فِي الْحَرْبِ Savaşta en büyük tuzak da budur. Biliyorsunuz harp nedir? Mekidedir, tuzaktır. Sen düşmana tuzak kuruyorsun, o sana tuzak kuruyor. Sen ona hile yapıyorsun, o sana hile yapıyor. Dolayısıyla en sağlam hile de nedir? Takvadır. Evet. وَاَمُرُكَ وَمَنْ مَعَكَ اَنْ تَكُونُوا اَشَدَّ اِحْتِرَاسًا مِنَ الْمَعَاصِ مِنْكُمْ مِنْ عَدُوِكُمْ Sen ve diyor askerlerin nasıl ki düşmana çok dikkat ediyorsanız, şuradan sızabilir, şuradan saldırıya geçebilir, şuradan zarar verebilir diye çok dikkat ediyorsanız daha çok diyor masiyetlere dikkat edin. Masiyet eğer ki sizin içinize girecek olursa düşmanın girmesinden çok daha beterdir. Çok daha büyük felaketlere yol açacak. فَاِنَّ ذُنُوبَ الْجَيْشِ اَخْوَفُ عَلَيْنَا اَدُوِهِمْ Çünkü askerlerin günahları diyor düşmandan daha nedir? Korkutucudur, tehlikelidir. وَاِنَّمَا يُنْصَرُ الْمُسْلِمُونَ بِمَعْصِيَةِ اَدُوِهِمْ لِلّٰهِ Ve Müslümanlar diyor, düşmanlarının masiyeti sebebiyle onlara karşı zafer kazanırlar. Düşman masiyet sahibidir. Allah'a isyan ediyor, sen ise takva sahibisin. Takva ehli olduğun için Allah sana yardım ediyor. Evet. وَلَوْلَا ذَٰلِكَ لَمْ تَكُنْ لَنَا بِهِمْ قُوَّةٌ Eğer böyle olmazsa, yani bizde takva olmazsa bizim onlara gücümüz yetmez. لِأَنَّ عَدَدَنَا لَيْسَ كَعَدَدِهِمْ Çünkü bizim sayımız onların sayısı gibi değil. Her zaman neredeyse İslam tarihinde savaşlara bakın. %98'i neredeyse Düşman her zaman Müslümanlardan sayı ve tecizat bakımından daha fazla olmuştur. Evet. وَلَا عُدَّتُنَا كَعُدَّتِهِمْ Bizim malzememiz onların malzemesi gibi değil. Bizim silahlarımız basit diyor. Hani kısıtlı. Onlarınki ise çok fazla. Gerçekten de böyle. Bugün Rusya'nın silahlarını bir düşünün. Amerika'nın, Beşşar'ın ve İran'ın ve bunlara gelen destekler. Sen bir mermi atıyorsun, sana 100 mermi atıyorlar karşılığında. Ve bununla da yetinmiyorlar. Uçaklarla artık uzaktan fırlattıkları füzelerle vesaire. Yani her çeşit silaha sahipler, bizim silahlarımız çok basit. Bazen de ne yapıyor? Tutukluk yapıyor, çalışmıyor. Yani en zor anlarımızda bile bazen çalışmıyor. فَاِنْ اِسْتَوَيْنَا فِي الْمَعْصِيَةِ كَانَ لَهُمُ الْفَضْلُ عَلَيْنَا فِي الْقُوَّةِ Eğer masiyette biz eşit olursak, onlar daha güçlü olduğu için muhakkak ki bizi yenecekler. Biz masiyet sahibiyiz, onlar da masiyet sahibi. O zaman kim kimi yenecek? Dünya hesabına göre karşıdaki bizi yenecektir. Evet. وَاِنْ نُنْسَرْ عَلَيْهِمْ بِفَضْلِنَا Ama onlara zafer kazanacak olursak bu bizim faziletimizden kaynaklanacaktır. لَا نَغْلِبُمْ بِقُوَّتِنَا Kuvvetimiz de onlara galip gelmeyiz. Dikkat ettiyseniz kardeşler, ne zaman Şam mücahitleri biraz kuvvetlerine dönmeye başladılar, dünya sebeplerine çok fazla sarılıp takvayı biraz ihmal ettiler, hemen kaybetmeye başladılar. Ondan önce zayıf iken ve de başka mıntıkalarda, cihat bölgelerinde sayı olarak çok az olup takva bakımından yüksek olunca düşmana çok büyük hezimetler ne yapıyorlar? Verdiriyorlar. Evet, bu konuda işte Allah'tan hani hakkıyla utanın diyor, haya edin diyor. Allah'a karşı yani masiyet işlemeyin. Demeyin bizim düşmanımız daha kötüdür. وَلَا تَقُولُوا اَنَّ عَدُوَنَا شَرٌ مِنَّا Düşmanımız daha kötü canım, işte kafirler, bunlar Allah tanımıyor, onlar Aleviler, Şialar, işte Hristiyanlar, kafirler, müşrikler, böyle demeyin. Yani biz Müslümanız, biz muvahhidiz, biz mücahidiz. Bu şekilde söylemeyin. فَلَنْ يُسَلَّتَ عَلَيْنَا Bunlar bize musallat olmayacak demeyin. فَرُبَّ قَوْمٍ سُلِّتْ عَلَيْهِمْ شَرٌ مِنْهُمْ Umulur ki bir kavme diyor daha şerlileri onlara musallat edilir diyor, edilmiştir. كَمَا سُلِّتْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِلْ لَمَّ عَمِلُوا بِمَسَاخِتِ اللّٰهِ كُفَّارِ الْمَجُوسِ Nasıl ki diyor İsrail onları Allah'a isyan etmeye başlayınca, o zaman iman ehliydiler. İsrail onları hani bir dönem geçirdiler, Filistin'e gelip oralarda işte devlet sahibi olduktan sonra bir ara çok masiyete düşüyorlar ve Allahu Teala Farisileri, işte ateşe tapanları onlara musallat ediyor. Buhtunassar döneminde öyle bir saldırıya uğruyorlar ki kadınları işte şey yapıyor, tecavüz ediliyor. Erkekleri öldürülüyor. Kimseye bırakmıyor. Malları yağmalanıyor işte. Evleri ateşe veriliyor. Oradan canını kurtarmaya çalışan kaçıyor yani. Dünyanın değişik yerlerine kaçanlar oluyor. Dağılanlar oluyor. O sebeple mesela şu anda Amerika'da Yahudiler var. Avrupa'da Yahudiler var. Türkiye'de, Rusya'da her tarafa dağıldılar, kaçtılar. O katliamdan kurtulmak için dünyanın değişik yerlerine kaçıp gittiler. O öyle büyük bir felakete uğradılar. Halbuki iman ehliydiler. Karşı taraf mecusi, ateşe tapıyor. Hani bir eser var. Kutsi hadis olarak rivayet edilir. Zayıftır. اِذَا عَصَانِي مَنْ يَعْرِفُنِي سَلَّتُ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَعْرِفُنِي Eğer beni tanıyan diyor bana isyan ederse, beni tanımayanı diyor ben ona musallat ederim diyor. Beni tanıyan isyan edecek olursa, beni tanımayanı diyor ona musallat ederim. Niye? Dinine geri dönsün diye. İşte Ömer radıyallahu anh da bunu işaret ediyor. Yani sakın demeyin düşmanımız daha kötü, bize musallat olmazlar. Bakın İsrail onlarına, o zaman iman ehliydiler. O azılı kafirleri Allah ne yaptı? Musallat etti. Yine tarihte hani Haçlı seferleri yaptıkları katliamlar, Hristiyanlar Müslümanları katlettiler. Moğollar putlara tapıyorlar, liderlerine tapıyorlar. Din, iman diye bir şey yok. Allah-u Teala onları musallat etti. Geldiler Abbasi hilafetini yıktılar, halifeyi öldürdüler, Müslümanları katlettiler, kadınlara tecavüz ettiler. Irak'ta İbn-i Kesir Rahimullah'ın dediği gibi bir rivayette diyor, bin yani 1 milyon Müslüman öldürdüler. Başka rivayette elfey elf diyor. 2 milyon. 2 milyon Müslümanı katlettiler diyor. Bu çok korkunç bir yani şey, adet.
Hatta diyorlar işte Dicle Nehri, Fırat ve Dicle Nehri artık kanlardan böyle kırmızı akmaya başlamış. Mürekkeplerden dolayı böyle mürekkep gibi işte İslam alimler kitaplarını nehirlere atmışlar. Müslümanları öldürüp öldürüp nehirlere atmışlar. Büyük felaketler yapmışlar yani. Ve tabi sadece orasıyla kalmamış, bir de Şam bölgesine gelmişler. Halep'te büyük katliam yapmışlar. Şam'da büyük katliam yapmışlar. Bu yol boyunca bayağı katliamlar, Türkiye'nin doğu tarafında katliamlar. Yani bir sürü her tarafta büyük felaketler estirmişler. Ve oradan ikiye ayrılıp bir kısmı Avrupa'ya gidecek, Avrupa'yı yerle bir edecek. Çünkü çok güçlüler. Bir kısmı da Mısır'a gidip Mısır'daki olan Müslümanları katledecekler. Fakat sonra Müslümanlar dinlerine dönünce, toparlanınca İbn-i Teymi Rahimullah o dönemde işte hani o ve ona benzer ulema işte Müslümanları teşvik etmeye başlıyor, tevbe ediyorlar, toparlanıyorlar. Mısır'dan orduyu çağırıyorlar, diyorlar ki gelin Şam'da savaşalım. Bazıların görüşü diyorlar ki Mısır'a gidelim, orada düşmanı bekleyelim, orada onlarla savaşalım. Ama ulema diyorlar ki hayır, Şam diyarım mübarektir. Biiznillah biz burada onları yeneriz. O yüzden siz Şam'a gelin, Mısır ordusu buraya gelsin diyorlar. Oradan getiriyorlar, parçaları birleştiriyorlar. O zaman paramparça olmuş tabii. Orduları birleştiriyorlar. Ayn Calut savaşı oluyor Filistin taraflarında ve Tatarlara öyle büyük bir hezimet uğratıyorlar ki biiznillah veriyorlar ki ondan sonra artık sürekli hezimet üzerine hezimet yaşamaya başlıyorlar. Artık çekilmeye başlıyorlar. Şam biladından, Irak biladından böyle artık kaybede kaybede bu şekilde şenleri ne oluyor? Kesiliyor. Yoksa İslam alemini tarumar etmişler, bir şey bırakmamışlar. Yani en mühim onların musallat oluşu yine Müslümanların günahları sebebiyle diyor. Evet, üçüncü emirin görevi kardeşlerin işte görevlerini iyi tetkik etmesi, yani kimin hangi görevi var, görevini yerine getiriyor mu, hesaba çekmesi lazım. Sen mesela maddi işlerden sorumlusun, sen kardeşlerin tertibinden sorumlusun, sen makar sorumlususun, sen şöylesin böylesin. Gerekirse mesela bir celse yapabilir ve hatta tek tek kontrol edebilir ve hatta zaman, değişik zamanlarda çağırıp mesela kontrol edebilir yani. Görevini yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Kardeşlere sorup işte bu mesul olan kişinin durumu nedir? Bunu kontrol etmek zorunda. Aynı zamanda silahlarını da kontrol etmek zorunda. Kardeşlerin silahları temiz mi? Bakımları var mı? Onarıyorlar mı? Dikkat ediyorlar mı? Zayi ediyorlar mı? İsraf ediyorlar mı? Hazırlar mı? Yani ani bir baskın veya bir savaş bir şey olduğu zaman hazırlar mı kardeşler? Yani işte özellikle mesela yağmur altında kalıp işte paslanıp telef oluyorlar mı? Bu noktalarda kontrol etmek zorunda. Dördüncü görevi, bunlar nerede kalıyorlar, nerede yatıyorlar, kalıyorlar. İşte yaz olsun, kış olsun, bunların kalma, yeme vesaire durumları nedir? Bunların geçimi, bunların kalma meseleleriyle sorumludur. Nasıl kendi yani hayatını, kendi ailesinin hayatını düşünmek zorundaysa kalışı vesaire, fertlerin de durumunu aynen yani sanki çocuklarıymış gibi nerede yatıyorlar, ihtiyaçları var mı, kışın işte mesela soğukta mı kalmışlar, durumları nedir, bunu kontrol edip ona göre tedbir alması gerekiyor. Evet, beşinci görevi, gece olsun gündüz olsun nöbetçileri ayarlamak, nöbetçileri kontrol ettirmek. Yani nöbetçiler var mı? Hassas olan noktalarda yeterli nöbetçi var mı? Ondan sonra ihmal ediliyor mu bu noktada? Bunları kontrol etmesi. Evet, hatta Ebu Bekir radıyallahu anh komutanlarına yazıyor. Diyor ki yani özellikle nöbetçileri kontrol edin. Bu noktalarda yani ona göre şey yapın, bu görevleri onlara tevdi ederken de kontrol edin. Görevlerini yerine getiriyorlar mı? Yoksa uyuyorlar mı? Eğer uyuyacak olurlarsa, ihmal edecek olurlarsa onlara da ceza uygulayın diyor. Evet. Altıncı görevi özellikle tıp meselesinde anlayan, yani ilk yardım edebilecek onun, gerek fert olsun ya da fert olmazsa en azından malzeme olsun. Yani kardeşlerin gerek mesela makar diyelim, makar olsun, ribat yeri olsun ve hatta ameliye giderken yani hangi alanlarda nasıl olsunlar, diyelim ki bir saldırıya uğrayacak olurlarsa, eğer ki bir yaralanma, buna benzer bir şey olacak olursa, Yani bunlara ilk yardım edebilecek, bunu anlayan bir kardeş var mı? Bulabilirse bu kardeşlerden ayarlanması lazım. Bulamazsa en azından bazı kardeşler yani tevcih ettirip işte siz bu şeyi öğrenin. Yani bir kardeş yaralanacak olursa ilk yardım nasıl yapılır? Bunun kanı nasıl durdurulur? Buna nasıl müdahale etmemiz lazım canını kurtarma noktasında? Çünkü bu bilinmezse birçok kardeş ne olabilir? Yaralıyken yani hastaneye götürülene kadar belki de şehit olacaktır. Bu bir mesuliyettir. O yüzden bu tıbbi meseleye de şey yapması lazım. Eğilip bunu kontrol etmesi lazım. Dediğim gibi yani ilk etapta bir yaralanma olduğu zaman malzeme var mı? Bu kanı durduracak veya ilk yardımı yapacak noktada malzeme var mı? Yoksa bunları tedarik etmesi lazım. Bunlara sorumlu birilerini kılması lazım. Evet, yedincisi emri altında olan askerleri eğitme noktasında. Yani en iyi bir şekilde nasıl eğitebilirim? Silahları en iyi bir şekilde kullanma noktasında, taktik noktasında, ameliyelerde işte idare etme ve buna benzer noktalarda mümkün oldukça onları eğitmekle mesuldür. Ne kadar ihmal ederse o kadar Allah katında mesuldür. Bunların eğitiminde ne kadar emek harcayıp işte onlara güzel eğitimler verdirirse, onları güzel yetiştirirse o kadar Allah katında görevini güzellikle yerine getirmiş olur ve o oranda da ecri büyük olur. O yüzden mümkün oldukça yani hasaten kalıcı olan kardeşleri böyle eğitme noktasında, tedrib etme noktasında bu noktada onda bir düşünce, bir hem olması lazım. Yani hangi kardeşleri daha iyi eğitebiliriz diye bu noktada biliyorsunuz artık savaşlarda eğitim çok çok önemli. Yani kuru kalabalıklar şu anda savaşlarda çok fazla bir şey ifade etmiyor. Kardeşlerin yetenekleri ne kadar yüksek olursa o kadar inşallah savaşlarda başarı oluyor. Ve sekizincisi mesuliyeti etbaana karşı kendi aralarında çekişmeler olduğu zaman, tartışmalar, çekişmeler olduğu zaman, fikir ayrılıkları olduğu zaman aralarını ya kendisi çözebiliyorsa kendisi çözecek ya da çözemiyorsa çözebilecek ilim ehli olsun ve tecrübeli ve taabilik yapabilecek olgun olan kişilere tevdi etmeli. Kendi aralarında özellikle tartışma noktalarına yani izin vermemesi lazım. Çünkü biliyorsunuz özellikle hele günümüzde fertleri başıboş bırakacak olursa en ufak belki bir ihtilaflı bir mesele aralarına girdi mi cemaati ikiye bölebiliyor. Ve de birkaç ferdin terk etmesine, cihadı terk etmesine sebebiyet verebiliyor. Misal veriyorum, tekfir meselesi girdi mi bunu ihmal ederse yani kapısını tamamıyla kapatmak ve de tamamıyla açmak bu hata. Tamamıyla kapatırsa fertler bu sefer bu meseleleri belki yanlış yollardan öğrenmeye başlarlar. Tamamıyla açacak olursa bu sefer ilmi olan da olmayan da bu meseleleri konuşup tartışıp ondan sonra belki birbirlerini tekfir edecekler ve akidelerini kötü görecekler. Ne olacaklar? Belki dağılacaklar. Buna benzer yani buradaki sahadaki düşen olaylar. Belki bazı konular vardır ki konuşmaları nedir? Onlara tamamıyla zarar verecektir. Onları yasaklaması lazım. Bazı fertler belki mesela geldiği zaman kardeşler arasında zarar verecekse o fertleri engellemesi lazım. Yani nasıl kendi ailesini koruyorsa, çoluk çocuğunu koruyorsa iç ve dış etkenlerden yani zararlardan fertlerini de korumak zorunda. O yüzden yani ne kadar kardeşleri böyle hani ibadete, cihada, işte güzel bir Müslüman olma yönünde yani teşvik ederse, onları korursa o kadar cihadında başarılı olur. Bu konuda ne kadar ihmal ederse o kadar kardeşler dağılacaklar, parçalanacaklar, maneviyatları düşük olacak ve cihad edemeyecekler. O yüzden etbaanı bu noktada da çok yani ne yapacak, dikkat edecek, koruyacak. Eğer birileri bu noktalarda muhalefet ediyorsa, düzeni bozuyorsa, anarşi çıkarıyorsa da gerekirse cezalandıracak. Cezalandırınca da tabi grupsal olarak cezalandırması da doğru değildir. Hani mesela tağutun askerlerinde birisi bir hata yapar, herkesi cezalandırır. Bu yanlış. İslam'da bu yanlış. Çünkü وَلَا تَزِلُ وَزِيَةٌ وِزْرَ اُخْرَ diyor Allah-u Teala. Kimse kimsenin günahını yüklenemez. Dolayısıyla kim hata yapmışsa sadece o hata yapan kişi ne yapacak? Onu cezalandıracak, onu uyaracak. ve diğer dediğim gibi fertlere karşı da mukayyet olacak. Evet, inşallah bu kadarla iktifa edelim. Diğer meselelere girmeyeyim çünkü fazla konuşma oldu mu sonu başını unutturmaya başlar. Ebu Bekir adamı böyle söylüyor. Hani bu meseleleri daha iyi kavramamız için hemen kısaca tekrar ediyorum. Birincisi, fertlerin namaz meselesini ne yapacak? Kontrol edecek. İkincisi, fertlerin masiyetlerden uzak tutacak. Üçüncüsü, görevlerini yerlerine getiriyorlar mı? Silahları var mı? Silahları ne durumda? Bunu kontrol edecek. Dördüncüsü, bunların kaldıkları yerler, yaptıkları kaldıkları yerlerin durumu nasıl, yani kalabiliyorlar mı? İyi mi? Uygun mu? Buna riayet edecek. Beşincisi, gece gündüz nöbetçilerini ayarlama noktasında işte ayarlıyor mu? Onu, o mesuliyeti yerine getiriyor mu? Buna bakacak. Altıncısı, tıbbi meselede, yani ilk yardım meselesinde bu görevi işte ihmal etmeyecek. Yedincisi, kardeşlerin eğitimi konusunda en güzel eğitim alma noktasında ne kadar güzel eğitim aldırabilirim diye bu noktalara dikkat edecek. Riayet edecek. Sekizincisi de fertlerini tartışmalardan, kavgalardan, değişik yani fikirleri almaktan ve buna benzer şeylerden koruyacak. Hata yapan kimseleri de ne yapacak? Ferdi olarak cezalandıracak, toplu olarak cezalandırmayacak. Genel anlamda emirin edbana karşı mesuliyeti bu yöndedir. İnşallah gelecek derslerde başka emirin görevleri nelerdir? Diğer meselelerde inşallah bunları işleyeceğiz. Rabbim görevimizi hakkıyla eda eden mümin kullarından eylesin. Amin. Vâfir davâne, elhamdülillâhi rabbil âlemîn.